Sayın Batuhan Yaşar, yine bir Türkiye gündeminde birlikteyiz. Gündemin en önemli maddesiyle başlayalım. Irak-Türkiye arasındaki ilişkiler, Musul operasyonu, Musul'da Türkiye'nin etkisi ne durumda olduğu, farklı haberler geliyor Türkiye'den ve yurt dışından.
Evet.
Irak'tan gelen demeçler var. Hatta Hizbullah lideri Nasrallah'tan da tepki geldiği şeklinde haberler var geçtiğimiz günlerden beri. Genelde Musul'a yönelik operasyon bağlamında bir değerlendirme yapalım ve Türkiye'yi tabii ele alalım.
Çok selamlar bütün Türkiye'den Avustralya'daki dinleyicilerimize. Tabii Türkiye'nin gündemine yetişmek hem içeride hem dışarıda. İçeride başkanlığı tartışıyoruz. İçeride tartışılan işte operasyonlar, FETÖ konusu, birçok konu var. Dışarıda da Musul, Kerkük ve Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonu ve Başika kampı aslında en başında Musul'un alt başlıkları olarak ortaya çıkmış durumda. Bakıldığı zaman hep şu tartışıldı: Türkiye harekatta mı değil mi? Şimdi burada çok ilginç gelişmeler yaşanıyor ve hani ben size harekatın gidişatıyla ilgili de çok kısa bilgi verecek olursam, hani ne aşamadalar? Daha Musul'un içerisine girilemedi. Yani çok yavaş ilerleniyor. Hani beklendiğinden de gerçekten çok yavaş ilerleniyor.
Başlarda biraz hızlı gibiydi. Beklentilerin önünde gidiliyor gibiydi değil mi? İlk birkaç gün, ondan sonra bir yavaşlama görüldü.
Aynen öyle Tanju Bey, sanıldı ki 2 gün sonra Musul merkezi zapt edilecek. Sizin söylediğiniz gibi hani hızlı bir şekilde bu iş bitecek. İşte İbadi çıktı, işte top bütün yetki İbadi'nin elindeymiş gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nin öyle bir algısı oldu. İbadi ne derse o olur gibi falan. Şimdi tabii sonradan aslında hani bir tabir vardır, kazın ayağının pek öyle olmadığı görüldü. İlerleyiş durdu. İşte buraya Haçlı Şabiler, yani Şii milisler oluşturuldu. Dolayısıyla tam da istenilen oluşturuldu o bölgede. Yani iki tarafta da işte birbirini öldüren, birbirinin düşmanı, hem Suriye'de hem Irak'ta her yerde birbiriyle savaşan güçler oluşturuldu. Dolayısıyla da bu Orta Doğu'da yapılmak istenen bence amacına ulaştı. Bir hamle daha kaldı şimdi. Mezhep savaşlarını artık resmi olarak ilan ettirmek. İş oraya doğru götürülüyor ama bu konuda gerçekten herkesin alması gereken, özellikle bölge ülkelerinin ve özellikle ön plana çıkan Türkiye ve bazı körfez ülkelerinin Suudi Arabistan başlığında önlemler var. İran'la ilişkileri de iyi olduğu için bir taraftan İran'la da görüşüyor. Dolayısıyla bütün bu açılardan bakıldığı zaman bir defa operasyon çok yavaş ilerliyor. Sanki bu IŞİD çok güçlüymüş, işte hiçbir şey yapılamıyormuş izlenimi veriliyor. Tabii burada operasyon çok aslında iyi gitmediğini bu noktada söylememiz
neden
gerekiyor.
Neden peki daha iyi gitmiyor sizce? Koalisyon var orada. Çok sayıda ülke var. 50 küsur ülkenin koalisyonda olduğunu biliyoruz. IŞİD içeride 5-6 bin kişilik bir grup olarak kabul ediliyor. Gerçi insani kalkan kullandıklarından, içeridekileri, Musul'dakileri kalkan olarak kullandıkları yönünde haberler var. Çok yönlü olarak da bir çevirme var Musul'a karşı. İşte Peşmerge bir taraftan, Irak ordusu bir taraftan, koalisyon havadan bombalıyor.
Açıkçası orada böyle herkes birbiriyle çekişiyor. Bakın size bir örnek vereyim, tam oraya getiriyordum. Bir defa hani istihbarat raporlarına göre 5-6 bin bile değil, İçeride 1000 DAEŞ militanının olduğu söyleniyor. Yani 1000 kişinin. Ve
o kadar az, 1000 kişi.
Tabii 1000 kişi. Böyle 3-4 bin, 2 bin falan da değil. 1000 kişinin olduğu söyleniyor. İşte tam bu Musul'la uğraşılırken biliyorsunuz bir anda Kerkük'te ortaya çıktı bu. Orada sağa sola ateş açıp işte halkı taradılar direkt olarak. Bu aslında beklenen bir şey miydi? Evet, beklenen bir şeydi. Sonuçta istihbarat raporlarında vardı. Ama burada şöyle bir şey var. Hani yine güzel bir tabirimiz var. Dostlar alışverişte görsün. Baktım 62 tane ülke var. Hani bunların aktif veya efektif olarak koalisyona veya işte Musul Harekatı'na katılanların sayısı şu an için 10'la sınırlı gibi görünse de yani 60 ülke var, 62 tane ülke var ama operasyona bakıldığı zaman hiçbir şey yok. Yani tam bir 8. 9. gün daha Musul'a 7 kilometre ancak yaklaşılabildi. Dolayısıyla burada işin niye ilerleyemediğinin cevabını da size, öyle bir sorunuz olmuştu. Yani şimdi şunu soracağım size, Irak'taki bir operasyon nereden yönetilmesi lazım? Irak'tan, Bağdat'tan değil mi? Bunun normal şeyi bu. İşte bakıldığı zaman İbadi işte güya operasyonda çok yetkili, böyle bir algı oluşturuldu. İbadi uç dese uçuluyor, kaç dese kaçılıyor, atla dese atlanıyor ama kazın ayağı çok öyle değilmiş. Çünkü 2 tane merkez var, bunların bir tanesi Kuveyt'te, diğeri de Katar'da. Süreç şöyle işliyor. Kuveyt'te alınan kararlar Katar'a iletiliyor. Katar'da iki tane ayrı operasyon merkezi var. Bunların bir tanesi karada yapılan planlamaları sağlayan karargah. Diğeri de hava saldırılarıyla ilgili olan karargah. Onlar oraya iletiyor. Oradaki Katar'daki karargah bu koalisyona katılan ülkelerle bir toplantı yapıyor. Hani bakıldığı zaman çok uzun bir süreç. Hani böyle askeri bu kadar işte Kuveyt Katar'a iletsin, Katar ilgili ülkeleri iletsin. Aslında ben şunu söylüyorum, bilmiyorum hani bu benim tahminim, bu konuda çok böyle bir bilgim yok ama bu başkanlık seçimlerine yakın böyle bir aslında algı yönetimi olacak. Şimdiden Musul'u ele geçirirseniz o zaman Hillary Clinton'a istenilen destek verilemeyebilir. Dolayısıyla burada yavaş ilerlenilmeli. Sanki DAEŞ çok güçlü bir işte organizasyonmuş gibi gösterilmeli ama başkanlık seçimlerine işte bir hafta 10 gün kala böyle çok yoğun bir şekilde bak biz burayı temizledik imajı verilmeli. O dolayısıyla
aslında böyle bir imaj vardı değil mi? Yani seçimler öncesi bu işi bitirmek, Musul'u almak, işte Obama'nın hedefinde bir Musul vardı. İşte orayı temizlemek, IŞİD'den bir temizlik harekatı yapılması amacı taşınıyordu ama bu kadar yavaş gitmesi acaba yine bir taktik mi? Bir de Kuveyt ve Katar dediniz. Pek evet. Fazla bir yerde geçmiyor. Kuveyt'te kimler var? Kimler karar veriyor? Katar'da kimler var? Kimler karar veriyor?
Çok doğru. Şimdi gerçekten yavaş ilerliyor. Önce o soruya istersen
evet, cevap vereyim. Evet, iki ayrı konuya girdik hani aslında üst üste.
Aslında çok doğru. Bunların hep konuşulması lazım. Gerçekten çok ilginç olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bir defa yavaş gidiyor değil, yavaş götürülüyor. Yani bu çok net. Dolayısıyla şimdiden Musul'u alırsanız o zaman Clinton'a sunacağınız bir şey yok. Şimdi deniliyor ya işte Donald Trump'ın oyları yerlerde sürünüyor. İşte Clinton ona %7 fark attı. O zaman fark attıysa niye bu kadar işte New York Times'ıyla, Washington Post'uyla, onunla bununla, işte CIA'yla. CIA bile Clinton'a çalışıyor. İşte Donald Trump'ın yaptığı ne kadar işte şey varsa yaşadığı ilişkilerden tutun da vergi konusuna kadar her şey Clinton'a servis ediliyor. Şimdi hani madem bu kadar %7'lik bir fark var niye bu kadar zorluyorsunuz? Ben şunu söylemek istiyorum. Kendi tahminim yine bu. İşte biliyorsunuz daha 15 gün önce 20 gün önce New York'taydık. Orada aslında Donald Trump'ın seçimleri kazandığı gibi bir hava var. Sağdakiyle anketlerin şeyi birbirini tutmuyor. Dolayısıyla bakıldığı zaman burada eğer şimdi Musul alınırsa o zaman buradan Clinton'a getireceği bir şey yok. Çünkü daha bir ay var, bir aya yakın süre var. Dolayısıyla bu süreyi kullanmak gerekiyor. Yavaş yavaş ilerlenmesi gerekiyor. Diğer harekatlar da var biliyorsunuz. Suriye'de bir işte beklenen bir başka operasyon Rakka konusu var. Tabii Felluce'de, Bağdat'ta, Ramadi'de yine başka operasyonlar var. Ama şöyle de bir şey var bölgede. Bölgede herkes birbirine düşman olsun. Dolayısıyla bu şekilde de gitsin. DAEŞ da tam bitirilmesin. Böyle ayakta kalacak şekilde daha doğrusu yönetilebilecek bir çevreye bürünsün. Bir sonraki operasyonda biz bu grubu kullanalım.
Ya da tansiyon sürekli yüksek tutulsun. İnsanlar birbirleriyle çekişmeyi sürdürsün. Orta Doğu'da hiçbir zaman bir barış ve sakinlik, işte huzur gelmesin Orta Doğu'ya. Onun amacı mı sürülüyor diyorsunuz?
Aynen öyle, aynen öyle. Kuveyt'teki merkez aslında en önemli merkezlerden bir tanesi. Bu Irak'taki bütün operasyonları, hava operasyonlarını yöneten merkez. Combined Air Operations Center var. Yani Birleşik Hava Operasyon Merkezi var burada. Burada
Amerika'nın bir merkezi mi bu? Amerika Birleşik Devletleri.
Bu koalisyon. Evet, koalisyonun bir merkezi ama Amerika ağırlıklı. Yani yönetimin Amerika'da olduğu bir üs. Bu Combined Air Operations Center'da Türkiye'den bir tane albay var. Katar'da da bunun bir benzeri var. Burada iki tane Special Operation Joint Task Force var. Yani Özel Operasyonlar Birleşik Görev Kuvveti Karargahı. Bir de aynı Combined Air Operations Center var. Birleştirilmiş Hava Operasyon Merkezi. Burası da aslında koalisyonun tek bir ülkeye ait değil. Koalisyonun iki tane merkezi, bunlardan bir tanesi demin söylediğim gibi kara gücünü, diğeri de işte Kuveyt'ten gelen hava konusunu ilgili operasyonel ülkelere, hava operasyonu, hava harekatı yapan ülkelere aktarıyor. Burada da Katar'da da Türkiye bir albay ve bir binbaşıyla temsil ediliyor. Dolayısıyla operasyon merkezlerindeki planlamalarda Türkiye yerini almış durumda. Bakıldığı zaman burada şu soru çok net. Eğer Bağdat'ta veya İran içerisinde bir operasyon yapılıyorsa bu iş niye Kuveyt'e, niye Katar'a gidiyor? Hani buralara gitmesi bizim işimize gelir. Hani bakıldığı zaman sonuçta bizimle ilişkisi çok iyi olan iki ülkeden bahsediyoruz. Ama Hani benim anlayamadığım nokta, Irak'taki bir operasyon niye Kuveyt'ten, Katar'dan yönetilsin? Gerçekten çok fazla bürokrasi, çok fazla açıkçası kırtasiye işi var bu işlerin içerisinde. Bunu özellikle siz sorduğunuz için açıklamak istiyorum. Bu iki merkezde şu an için yaklaşık 17 ülkenin temsilcisi hali hazırda kendi ülkelerini temsil edip Irak'taki veyahut Musul'daki operasyonları koordine ediyorlar.
Bu arada Nasrallah'ın sözleri var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tepkide bulunmuş. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
Bakıldığı zaman aynı İbadi'nin ağzıyla yapılan açıklamalar bunlar. Ama şunu çok net bir şekilde söylemek gerekiyor. Bu soruya aslında şu şekilde cevap vermek en doğrusu olur. Bakıldığı zaman Türkiye'ye hep Irak ve Suriye'den uzak durması, genel manasıyla da işte biliyorsunuz Orta Doğu bataklığına bizi çekmeye çalışıyorlar. Aman buraya batmayalım, girersek batarız, şöyle kötü olur, böyle kötü olur diye yıllarca zaten hep bir bataklık olarak Türkiye'ye lanse edildi. Aslında bir başka algı operasyonuydu bu. Niye bunu anlatıyorum? Çünkü Türkiye'de çok ciddi bir değişikliğin yapıldığını da özellikle söylemek gerekiyor. Bir konsept değişikliği yapıldı güvenlik, ulusal güvenlik anlamında.
Evet, geçtiğimiz günlerde dış politika ile ilgili, değil mi?
Evet. Evet, aynen öyle. Türkiye'nin güvenliği sınırların çok ötesinde başlar. İşte bunun tezahürü olarak Fırat Kalkanı Operasyonu, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra çok büyük, Cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleştirilen en uzun süreli operasyonlardan bir tanesi yapılıyor. Hali hazırda devam ediyor. 1250 kilometre karelik bir alan terörden arındırılmış durumda. Bu 5000 kilometreye çıkartılacak. Elbaba kadar inilecek. Ondan sonra da Halep'e kadar gidileceği yönünde birçok şey var. Fırat'ın doğusuna geçileceği, Afrin'in bu işin içerisine katılacak. Bu açıdan bakılacak olursa hep bataklıktan uzak dur denilen Türkiye, o bataklığa yerleştirilen terör unsurları tarafından sistematik bir şekilde hep vuruldu. Dolayısıyla Türkiye birazcık geç uyandı ama sonuçta işte Başika'da veya işte bakıldığı zaman Başika ve Fırat Kalkanı Operasyonu bunun en büyük tezahürü ve örneği. Burada aslında yapılan açıklamalar birazcık da İran'ın yönlendirilmesiyle olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz Amerika'da Başika'dan çekil demişti. Başkan yardımcısı Joe Biden bunu 7 ay önce dile getirmişti. Ama Türkiye hiçbir şekilde geri adım atmadı. Hatta Başika veya Gara üst bölgesindeki mevzilerini daha da genişletti. Oradaki birliğini takviye etti. Vurucu gücü çok yüksek. Zırhlı birlikleri hava savunma ve saldırı sistemleriyle donatılmış. Manevra kabiliyeti yüksek. Çok teknik bir birlikle Türkiye orada.
Bu birlik galiba bugün, bu geçtiğimiz son günlerde de Başika'nın IŞİD'den alınması konusunda peşmergeye yardımda bulunmuş galiba, evet. Topçu atışlarıyla, değil mi?
Evet, ilk kez aslında hava birlikleriyle operasyona katılacağı beklenirken kara unsurları Başika'daki veya Başika güzergahında olan militanlara, DAEŞ militanlarına çok ciddi bir şekilde saldırıda bulundu ve peşmergenin de önü açılmış oldu. Dolayısıyla artık Türkiye masada, oyunda ve şunu da söylememiz gerekiyor. Sadece Irak'ta değil, Suriye'de de öyle. Şunun için söylüyorum bunu. Irak ve Suriye diyoruz ama merkezi hükümetlere baktığımız zaman ortada ne Irak var ne de Suriye var. Merkezi hükümetler zaten kendi dertlerine düşmüş durumda. Burada işte yapılmak istenen mezhep savaşları ve diğer konularla ilgili de Türkiye sahada elinden geldiği kadar olmaya, var olmaya, güçlü olmaya ve konuları ve olayları kendisini vurmayacak, kendisini en az şekilde tehdit edecek düzeye indirmeye çalıştığının altını çizelim isterseniz.
Son olarak bir de mezhep savaşlarının çıkartılmasının yaratacağı sorunlar ve felaketten de söz edelim dilerseniz.
Bu çok önemli bir konu. Aslında nihai hedefe götürülmek istenen, bizi nereye götürüyorlar derseniz, gerçekten nihai hedef işi mezhep savaşlarına kadar götürebilmek olduğunu çok net bir şekilde artık görebiliyoruz. Burada aslında yapılmak istenen şu çok net, işte karşındakini, yani bakıldığı zaman burada niye Türkiye bu kadar işin ortasında, niye bu olaylara bu kadar giriyor? Çünkü kendisini direkt olarak ilgilendirdiği için bunun anlamını söylememiz gerekiyor. Burada yeni Orta Doğu planına baktığım zaman 3 önemli aşaması var. Burada Sünnilerin bölünmesi, Sünnilerle Şiilerin karşı karşıya getirilip savaştırılması, Sünniliğin küçültüp radikalleştirilmesi, işte zaten DAEŞ bunun için ortaya çıkartılmış durumda. Ama burada bunu destekleyen belirleyici bir aslında size argümanı söylemek istiyorum ki 2012'den beri bu argüman çok ciddi bir şekilde sahada uygulanıyor. Zayıf tarafı destekle, önünü aç, güçlüyle karşı karşıya getir ve savaştır politikası. Dolayısıyla burada aslında işte DAEŞ'te yapılmak istenen ve işte herkesin birbiriyle düşman ilan edilip bu şekilde olmasını sağlamanın en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu. Şimdi işte deniliyor ki işte biz sağda olmayalım, savaşmayalım ama masada olalım, bizim kırmızı çizgilerimize riayet edilsin, dikkat edilsin. Böyle bir şey olabilir mi? İran'ın Suriye'de kaç tane generalini kaybetti? Irak'ta ona keza. Devrim muhafızlarından ölenlerin sayısının binleri bulduğu söyleniyor. Yani dolayısıyla böyle oturduğun yerden savaşmayın, para harcamayın, askerim orada sağda olmasın ama benim kırmızı çizgilerim korunsun. Böyle bir şey kesinlikle yok. Dolayısıyla işte bu yüzden Türkiye bütün güvenlik politikalarını ve diğer konuları değiştirdi. Ama bakıldığı zaman bu mezhep savaşları işinin çok ciddi olduğunu da söylemek gerekiyor. Ama olayın aslında background'unda yatan bir başka savaş daha var. Bakıldığı zaman Amerika Birleşik Devletleri işte Çin ve Kuzey Kore tehdidine karşı birazcık daha fazla pasifeye doğru yönelirken Orta Doğu'daki boşlukları doldurma anlamında çok ciddi bir İngiltere-Rusya savaşlarının da yaşandığını bu noktada hatırlatmamız gerekiyor. Baksınlar Boris Johnson'ın son dönemdeki Rusya ile ilgili açıklamalarına, Rusya'nın istihbarat servisiyle yapılan sızıntılara, hep de arkasında İngiliz medyası var. Buna Libya'yı da katabilirim. Sahada çok ciddi bir Rus-İngiliz aslında rekabetinin sürdüğünü, Amerika'dan kalan boşluğu kim doldurabilir, nasıl doldururuzun savaşlarının da perde arkasında yaşandığını bu noktada hatırlatmak isterim.
Sayın Batuhan Yaşar, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız umarız.
Çok sağ olun. İyi yayınlar.
Sağlık, sıhhat dolu günlerle yine birlikte oluruz. Teşekkür ediyoruz.